aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.
Boğaziçi Üniversitesi MİT'e atanan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuzu ağırlıyoruz. Akademisyen ve senarist Feride Çiçekoğlu ve yönetmen Burak Çevik. Bugün konuşacağımız programı aslında biz Burak'la neredeyse diyeyim bir ay önce karar vermiştik. Fakat işte Burak'ın Berlin macerası vardı, programlar uymadı. Ve bugün Ömer Kavur'un Gece Yolculuğu filmini konuşacağız. Ve ilginç bir şekilde de filmin başrolün oyuncusu Aytaç Arman. Geçtiğimiz hafta kaybettik Aytaç Bey'i de. Aslında iki... Yani sinemamızın iki zarif adamının filmini konuşmak ve onları anmak, bir de sizlerle olmak çok güzel bugün. Hemen Burak'la başlamak istiyorum ben, çünkü filmi o önerdi. Neden bu film?
Ömer Kavur'un sinemasını düşündüğümde aslında benim de sinemaya bakışımı etkilemiş olduğunu düşünüyorum. Süreç içerisinde neredeyse tüm filmlerini izledim. Ana Yurt Oteli, Gizli Yüz, Akrebin Yolculuğu filmleri özellikle ve Gece Yolculuğu çok etkiledi. Geri dönüp baktığımda da Gece Yolculuğu çok aslında otobiyografik bir hikaye. Aynı zamanda bir yönetmenin bir şey üretme çabası üzerinden kendisini anlattığı, belki de Ömer Kavur'un filmi. O noktada bilmiyorum, belki de hani yönetmen olmasının getirdiği, hikayenin de kendimle bağ kurabildiğim sebebi olabilir. Ama tabii ki de belki program boyunca da konuşacağımız hani senaryosunun yapısı olabilir. Ya da arka planında o siyasi durumu çok iyi kullanması olabilir. 12 Eylül sonrası İstanbul değil ya, Türkiye'nin atmosferini anlatması babında. O noktalarda çok aslında eskimeyen bir film olduğunu düşünüyorum. Günümüzde de bu kadar eskimeyip kalması bence benim açımdan çok etkisini...
Heyecan verici.
Aynen.
Bir durum. Öte yandan da siz de... Yani Ömer Kavur'un dostusunuz aynı zamanda ve bu otobiyografik bir hikaye. Aslında yani filmin dilini ve atmosferini bir yana bırakacak olursak, belki bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?
İsterim tabii, çünkü ben Ömer'i tanıdığımda bu filmin üzerinden çok da uzun bir zaman geçmemişti. Yani 88-89 işte o aralar bu film var. Sonra arkasından Gizli Yüz var. Orhan Pamuk'la. Hemen arkasından Onat Kutlar'la çalışmaya başlamışlar. Ve Atatürk Barajı'nda, o zaman yeni inşaatı devam eden, bir fotoğraf rulosu bulunuyor bir yerde. Ve onun içinden çıkan görüntüler üzerine yazılmış bir senaryo. Onat'la bir yere kadar gelmiş. Sonra... bir şekilde bir tıkanmış. Yani o tıkanma ne Onat'tan ne Ömer'den, sadece farklı bir ses sanıyorum denemek istediler. Ve o aşamada Onat beni Ömer'le tanıştırdı. Onun için bu Gece Yolculuğu'nun izi henüz çok tazeydi. Ve Onat'la başladıkları hikaye de yine her zamanki gibi bir arayış hikayesi, görüntüler üzerinden. Çok yakında düşündüm o fotoğraf rulosunun, Burak Çevik'in filmindeki Tuzdan Kaide'deki fotoğraf rulosuyla benzerliğini. Evet. Onun için bazen etkilenmek de değil, benzer dünyalara sahip olmak benzer temaları da ortaya çıkarabiliyor. Mesela Ömer'in Antonioni ile kendi arasındaki ilişki için söylediği şey... bana üzerinde düşündükçe seninle Ömer Kavur arasındaki ilişki içinde bir anlamda geçerli gibi geliyor. Çok örtüşme var çünkü. Evet. O çok çok güzel geliyor bana onu düşünmesi.
Bir yandan da Antonioni meselesi açılmışken aslında o anıyı yer vermezsek olmaz şu anda.
Klasik anı, evet. daha önce okumuş duymuş olanlar hoş görsün o zaman. Bütün ayrıntısıyla anlatayım tekrar.
Evet lütfen.
Çünkü Ömer Kavur'un sıkça andığı, yani onu seven yakın olan insanların bildiği bir anısı vardı. En onda iz bırakmış film Antonioni'nin Gece filmi ve orada da özellikle bir su bidonunun üstünde tek başına öyle dönüp duran bir tahta parçası. Onu gördüğünde sinemanın bambaşka türlü bir şey olduğunu hissettiğini ve sinemacı olmak istediğini kuvvetle fark ettiğini söylerdi. Yani o zaten hep döngülere dönmeye dair adeta mistik diyebileceğimiz bir iç sesi de vardı. Biz tabii çok fazla film seyrettik Ömer Kavur'la beraber. Senaryo süreci, uzun bir senaryo süreci, 9 sene. Yani o süreç benim için de bir sinemayla tanışma ve bir tür sinema öğrenimi süreci olmuştu. Antonioni'ye olan saygısını, tutkusunu, hayatındaki yerini tabii ki çok iyi biliyordum. 2000'li yılların başında festivalde benim de Ömer'in de görevi varken Antonioni onur konuğu olarak İstanbul'a geldi davetle. Ben çok çok heyecanlıyım ikisini bir arada, yani herkes çok heyecanlı zaten. Ve açılış yemeğinde ikisi yan yana oturuyorlar, iki şeref konuğu. Antonioni o zaman sağlığı iyi değildi, bir felç geçirdiği için çok dil konuşamıyordu. Eşinin yardımıyla iletişim kurabiliyordu. İkisi yan yana oturuyorlar, biz de Hülya Uçansu'yla karşılarında oturuyoruz ve sürekli ev sahibi gibi veya durumu yumuşatmaya çalışan klasik feminen rol üstlenmiş durumda laf açmaya çalışıyoruz, bir hareket getirmeye çalışıyoruz ortama. Asla olmuyor, başlattığımız her laf asılı kalıyor. Bir süre sonra kontrol edemediğimiz bir sessizlik oldu ve o sessizliğin ortasında Ömer aniden Antonioni'ye döndü ve "ben sizin sayenizde sinemacı oldum" diyiverdi. Böyle biz kala kaldık. Çünkü
İyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
Çünkü o hani içinde onu biriktirdi söylemekle söylememek arasında bence gitti geldi ve sonunda onu artık sisteminde daha fazla tutmak istemedi. Ve girizgahsız, hiç şatafatsız öylece söyledi. Şeyi de çok iyi hatırlıyorum. Böyle o hani konuşarak kendini ifade edemeyen Antonioni'nin gözlerindeki o bir anlık pırıltı böyle. Çok kıymetli bir anı benim için.
Çok.
Söyleyince hemen anlatıyorum.
Filmde de aslında Burak'a yöneltebiliriz bu soruyu. Mekan bütün filmlerinde çok önemli ama bu film özelinde işte Kayaköy'ü seçmesinin bu kadar terk edilmiş. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Kavur'un sinemasının tamamındaki mekanlar ve bu film özelinde.
Aslında Feride Hoca'nın da anlattığı Ömer Kavur'un Antonioni'ye olan sevgisi tüm filmografisine baktığımızda da o mekan hissiyle aslında çok örtüşen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani tüm filmlerinde his olarak, bir seyirci hissi olarak, çok fazla arka planını bilmeyerek söyleyebilirim, hep böyle bir mekan üzerine kurulmuş senaryo olduğunu hissediyorum garip bir şekilde. Burada da Kayaköy'de, işte Ayvalık'ta Rum mübadelesi sırasında boşaltılmış, terk edilmiş bir mekanı kendisine alıyor. Ve orada aslında baş karakter çok kişisel bir yolculuğa çıkıyor. Ki yani filmin benim açımdan en etkilendiğim sekanslarından biri de tarlabaşı olduğunu düşündüğüm boş sokaklarda dingin kameranın tek başına 2-3 dakika boyunca ilerlemesi, boş sokakları çekmesi ve bunların aslında bir noktada filmin ritmiyle de çok alakalı olarak hani kendine özel bir ritim kurmasına da sağladığını düşünüyorum bu mekanları seçmesinde vesaire. Bunları söyleyebilirim mekan üzerinde. Belki siz.
Evet, küçücük düzeltme. Kayaköy Fethiye'de.
Öyle mi?
Yani çok doğal öyle düşünmüş olman, çünkü Cunda Adası'nın duygusunu da hatırlatıyor.
Taşıyor, evet.
Yani mübadele, tabii 23 mübadelesi çok yaralar açmış bir süreç. Hani topraklarından, yerlerinden ait oldukları bütün kültürden diyeceğim ben ona, koparılıp başka yere göçmüş insanlar ve aynı şekilde o taraftan, suyun iki yanı diye düşünürsek, oradan koparılıp gelmiş olan insanlar. Ömer'in ailesinde de vardı bu hikaye. Ama onun da ötesinde o yersizlik, aidiyetsizlik, koparılmışlık, yalnızlık, yol ve arayış onun çok güçlü bir simgesi. Ömer Kayaköy'ü keşfettiğinde de orası çok bilinen bir yer değildi
muhtemelen.
Hala.
Evet.
Yani şimdi daha çok biliyoruz. Düşünecek olursak 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Tabii. Çok konuşulur olmadığı bu konuların.
Şimdi bir film çekimine zaten izin verilmez sanırım. Zaten o kilise koruma altında şu anda. Yani.
Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Siz birlikte uzun süre senaryo çalıştığınız için. Aslında kendisinin mekanları olan yaklaşımını da gördüm. Yani benim bildiğim Anadolu'da ya da Türkiye'nin farklı yerlerine dolaştığını ve mekan aradığını, aslında senaryoyu o mekanları gördükten sonra oluşturmaya başladığını okumuştum. Belki bu konuda hani siz de çok yakın çalıştığınız için bir şeyler söyleyebilirsiniz.
Tabii. Zaten tıpkı Antonioni gibi Ömer de mimar olmak istemiş ve sonra olmamış. Evet. Yani benim de hani mimar olup sonra yapmayışım da belki bizde ortak bir dil oluşturmuştu. Aklında bir hikaye olarak yola çıkmazdı. Hani öyle yola çıkıp yolun düşündürdükleri üzerine ilerlerdi. Bu bahsettiğim bizim çalışmaya başladığımız senaryoda bir hikayenin nüvesi vardı. Ama bizim çalıştığımız süre içinde onun hayalindeki bölgeleri artık gidilemez olmuştu. Mesela bizim bir yolculuğumuzda Diyarbakır'ın çok yakınına kadar gittik, giremedik. Başka yollardan dolaştık, işte Bitlis'ten Van'a gittik. Bu sefer hikaye Van'a kaydı. Yani mesela Van çok büyüledi, ben sonra tekrar gittim. Sebepsiz gittim aslında, hani adeta mekan çağırıyormuş gibi. Onun için bu bazen filmin lehine bazen aleyhine de olabiliyordu. Çünkü yani bizim beraber çalıştığımız film sonra bambaşka şekillere girip Melekler Evi olarak gerçekleşti. Onunla ilgili Ömer'in söylediği bir şey var ve o bence doğru. Bazen mekanlar hikayenin önüne geçebiliyor. Evet. Ve o mekanın istediği film oluyor. Filmin istediği mekan olmayabiliyor demişti. Doğru. Hani bazen de öyle bir handikap en azından kısa vadede olabiliyor. Ama uzun vadede senin hep söylediğin gibi filmler yaşıyor yine.
Bu arada karakterimiz, yani filmdeki karakterimiz Ali galiba adı. Aslında biraz sansür nedeniyle aşk filmleri çekmek zorunda olan ama aslında kendi filmlerini çekmek isteyen bir karakter. Tabii o dönemin politik yapısıyla da çok örtüşüyor bu sansür meselesi. Bizim de bununla ilgili Vedat Türkali'den küçük bir kaydımız var o dönemki sansürle ilgili. Dilerseniz ona bir kulak verelim.
Umutsuz Şafaklar. Bunun hazırlığını yaptık biz. Bir telefon Ankara'dan. Sansür reddetmiş. O zaman sansür reddetmesi öyle bir hışım ki yani. Ben kalktım orada, Ankara'ya gittim. Ha dedi komiser. Dedi ki hiç dedi bir Türk genci tecavüze uğramış arkadaşlar diye bir adamla evlenir mi dedi. Ha oraya takılmış. Dedim ki hanımefendi dedim, bu benim yaptığım bir şey değil ki. Bu dedim, Türk Ceza Kanunu maddesi dedim. O zamanki kanuna göre işlerinden biri evlenirse suç düşüyor. Ama dedi, biz kanunda olan her şeye izin veriyor muyuz dedi. Daha ne derse bunu. Bir gün hiç unutmuyorum. Gece saat 2. Telefonum çaldı. Açtım Hakan Baramik. Hocam işte bizim bir tasavvurumuz var. Bir yürüyüş yapacağız. Sinemasal yürüyüş. Ankara'ya. Bize yardım eder misiniz? Ki oğlum ederim de bu kadar acele miydi bu dedim yani gece saat 2. Geldiler oturduk konuştuk. Şimdi maksat sansüre karşı bir çıkış. Ben bir yandan da işçilerle söz konusu olsa nasıl söyleyeyim. Hakan hiçbirini daha oraya yanaşmama gerek kalmadı. Vallahi de işçiler pek de sıcak bakmıyorlar dedi. Niye dedim. Onlar diyorlar ki bizim de meselelerimiz var. Niye hiç bunlar söz konusu olmuyor. Onlar biliyorsunuz. O zaman sendika bile kuramaz haldeydiler. Dernekleri vardı ama sendikaları yoktu yani. Kuramaz haldeydiler. Ondan sonra ücretleri ödenmiyordu. Falan. Bir an falan. Malum istiyorlar. Haklılar dedim tabii. Ben de katılacağım ona madem istiyorlar diye. Olur dedik. Ve o zaman yürüyüş anlam ve boyut kazandı.
Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu. Feride Çiçekoğlu ve Burak Çevikli Ömer Kavur'un Gece Yolculuğu filmini konuşuyoruz. Az önce senin aslında Burak bahsettiğin o işte tarla başındaki boş mekanları dolaşırken bir sürü alt metni var gibi. Ama en önemlisi aslında karakterin kardeşinin bir şekilde 12 Eylül'de kaybolduğunu ve geri dönmediğini de bir yandan anlıyoruz. Çok güçlü mani hem mekan hem politik. Hı hı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Aslında Ömer Kavur'un sineması çok kişisel bir sinema olduğu kadar da arka planda görebildiğim kadarıyla çok politik öğeleri tutan bir sinema. Ki 12 yani baktığımızda Gece Yolculuğu'nda hep arka planda bir 12 Eylül'ün sonrasının Türkiye'si var. Filmin girişinde yolda karşılaşılan yerdeki cesetler ya da film boyunca sanırım iki farklı sahnede duyduğumuz arka plandaki radyo yayınları ki 12 Eylül sonrası Türkiye'ye gelen o demokrasiyi bir şekilde olumlayan, alkışlayan ve ironik bir ses kaydı, radyo kaydı gibi durumlar var. Ben o noktada tabii yani mekanların belliği hakkında da konuşabiliriz ama 12 Eylül demişken bir noktada aslında pası size atmak isterim.
Uzman olun.
Biz ahkam kesmeyelim o konuyu uzmanına bırakalım.
Şimdi şeye baktığımızda filmografisini hani 80'lerin mesela 82'de Ah Güzel İstanbul var ve o böyle şeydir hani bir tür bir intihar filmi. Ve onun duygusu da görünürde politik bir şey olmamasına rağmen hani çekip gitmekten bırakıp vazgeçmekten başka pek az seçeneğin kaldığı bir duyguyu aslında temsil ediyor. Sonra 84-85'ten itibaren hani birazcık daha soluk alınabilir. O sansürün en kesif halinin geride kaldığı dönem var. Ama tabii bu defada hem işte seyirci talebi hem endüstrinin değişen yapısı hani sinema yönetmeni olarak yapabildiklerinizi sınırladığı gibi hayatta da hareket alanınızı çok daraltan bir ortam. Burak'ın söylediğine katılıyorum ben. Hani kişisel sinemanın alt metninde zaten hani her sinema kişisel de o politik mesajı çok öne çıkaran filmler belki zaman içinde politika o biçimiyle artık geçerli olmadığı zaman bir tür nostalji filmi yani bir döneme has bir film gibi oluyor. Her zaman için seyredebileceğimiz filmler olmaktan biraz uzaklaşıyor. Ömer Kavur'un filmlerinin her zaman için seyredilebilir filmler olması çok daha evrensel ve alttaki metinlerin sadece tarihe not düşen o döneme bize bir izlenim veren yani esas mesele o arka plandaki olup bitene dair bir mesaj vermek değil. Bir insani durumu anlatmak ve o insani durum şu konumda vardı. O açıdan ben de katılıyorum. Yani o hep var, hep hissediyoruz onu. O sıkışıklığı, daralmayı. Filmdeki Ali'nin işte aşk filmleri yapmak zorunda kalması ama kendine dair bambaşka bir film yapmak istiyor olması.
Ki bir sahnede de onu not düşmüşüm. İşte artık geri dönmeyeceğini ve orada kalmak istediğini söylediği sahnede Ali'nin açıklamasında şey diyor tam olarak. Diyor ki kimin için film çekiyoruz? Ne köy ne kasaba oluyor yaptığımız işler. Ve beklentilere hizmet ediyoruz sadece. Ortaya çıkanlar da kişiliksiz işler oluyor sadece.
Bu arada bu şeyden bahsederken içim acıdı biraz. Yani halkın talep ettiği filmleri. Yani bir yandan da halk ne güzel filmler talep etmiş. Çünkü Ah Güzel İstanbul'un inanılmaz bir gişe başarısı var öte yandan. Ve bence çok güzel bir film. Gerçekten hala evrensel, hala taze bir film. Ne güzelmiş. Bir yandan onu düşündüm size anlatırken.
Ama öyle hani iyiydi de kötü oldu gibi düşünmeyelim. Ben öğrencilerle hep ileri baktığım için o duyguya çok katılmıyorum galiba. Şöyle geliyor bana. Hani şimdi de çok genç ve farklı sineması yapanlar var ve bütün dünyayla aynı dili konuşuyorlar. Hani eskiden hemen yanımızda Burak Çevik kadar genç bir yönetmenin bu kadar çok dünyada ses getireceğini evet. düşünemezdik. Bence olumlu yana odaklanmak çok, lazım. Evet, çok doğru. kıymetli. Doğru. Burak Çevik yönetmen olarak da burada belki bir daha kutlamak lazım.
Yeni evet. dönen forumda evet. yarışan.
Yani ilk iki filmiyle 25 ve 26 yaşlarında sadece o kadar genç. Evet. Peş peşe iki sene Berlin forumda yer alabilen bir başka yönetmen.
Çok büyük başarı.
Çok büyük tabii. başarı gerçekten.
Bu arada Aidiyet'i de çok merak ediyoruz. Siz izlediniz tabii değil mi? Ben izleyemedim.
Benim öyle bir ayrıcalığım evet. var evet.
Yakın zamanda izleyiciyle buluşmasını talep ediyoruz.
olacak gibi 2019'un biraz sonlarına doğru olacak doğru. ama olacak.
Olacak. Evet. Bu arada az da zamanımız kaldı ama şeyi de filmde çok sevdiğim benim de bir nokta. Yani senin de o belirttiğin tarla başında dolaşan kamera hareketleri dışında aslında karakterin oradaki yani Kaya köyündeki insanlarla iletişimi işte öğretmen karakteri, çoban karakteri yani gerçekten kendi arkadaşıyla senariste olan ilişkisi bir yandan işte kendini anlatıyorsa bu filmde Ömer Kavur'un ne kadar zarif ve güzel biri olduğunu anlatan, bilmiyorum bu konuda bir şey ilave etmek ister misiniz yan karakterle?
Birkaç bir şey söylemek isterim. Çünkü yani bir bütün hani otör dediğimiz kendi yaşantısıyla anlattığı karakterlerle sineması ve estetiğiyle bir bütün olan bir kuşağın bir dönemin son örneklerinden biriydi Ömer diye düşünüyorum. Hani hiç falsosu, sahte olan, filmlerinde öyle gösterip de gerçekte farklı olan bir şey yoktu. Onun için çok doğru bu gözlem. Yani o filmdeki karakterin kurduğu gibiydi ilişkileri, gittiği her yerde, her ayrıntıya, herkese özen gösteren. O kıymetli bir şey.
Çok. Bir de son olarak belki Burak sen aslında bize dışarıda anlattığın o şey burada da anlatabilir misin? Yani senaryo aslında karakterini Hı-hı. yazdı. Senaryo Hı-hı. bizim.
Evet o çok ilginç. filmin sonlarına doğru aslında. Yani Gece Yolculuğu filmi bence kendi içine kapanan bir senaryo yapısı var. Filmin sonlarına doğru film boyunca baş karakterin yazmaya çalıştığı, yazdığı senaryoyu dağ taşı atarken, ondan vazgeçerken o senaryodan görürüz ve sonra kamera bir iki tane sayfayı görür. Aslında yazdığı filmin bu filmin kendisi olduğunu, izlediğimiz filmin kendisi olduğunu, başlığı da Gece Yolculuğu ve bir iki sahne görürüz. Aslında o sahneyi bu filmde izlemişizdir. Geçmişi düşünerek anlarız. Aslında kendi içine kapanan postmodern diyebileceğimiz yapısıyla bence Türkiye sineması için özel bir yapım olduğunu düşünüyorum. 88'de yapılmış olduğunu evet. düşünerek.
Evet. Programın da sonuna geldik. Ben Feride'ye atacağım topu ama bu programı yani çok önemliydi, çok özeldi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu program Ömer Kavur'la Aytaç Arman anısına olsun. Size atmak istiyorum topu çünkü Wim Wenders ve yani şarkıyla kapatalım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
Biz ben de ederiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem Burak Çevik'le tekrar Ömer Kavur'u konuşma fırsatı evet. olduğu için Aytaç Arman'a. Aynı bir de sizinle demiş. Görüşmek her zaman çok,
çok mutlu. Sizinle de.
Sevgili Zeynep ne zaman davet ederseniz gelmeye hazırız. Burası mutlu bir yer. Şey söyleyeyim. Wim Wenders'i çok severdi Ömer. Bunu nedenlerini tahmin etmek zor değil. Yolculuk teması tabii Wim Wenders'te de çok öne çıkan bir tema. En sevdiği birkaç filminden belki de en başta geleni de Paris, Texas. Ve oradaki o yol duygusu ve yol duygusuna eşlik eden müzik. Yani Ömer'in dünyasını anlamak için de ipucu gibi belki öyle veda edebiliriz. Veda ederiz.
15 gün sonra görüşmek dileğiyle.
Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.